Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 15 Şubat 2022 günlerden salı, haftanın başlangıcındayız. Yine hiç de az olmayan bir gündem var. Omikron Covid krizinden notlarım var. Artık giderek işte özgürlük konvoyu isyanları yavaş yavaş görülmeye başlanmıştı ve karşılığında ortaya serilen kısıtlamalara dair tepkiler sonuç verici de oluyor. Kanada'da gördük, Avrupa'da da görüyoruz. Hatta İsrail'e sıçradı. Birazdan aktaracağım sizlere. Ekonomiye etkileri ile ilgili tartışmalar var. Enflasyon en başta, Avrupa Merkez Bankası'ndan açıklamalar var. Onu da aktaracağım. Asya cephesinde Amerika'nın yeni Asya stratejisi ile ilgili tartışmalar başladı Çin'de. Özellikle Amerika'nın Rusya'dan sonra bir de Çin'i de kuşatma çabaları ve Amerika'nın Hint-Pasifik stratejisi diye adlandırdığı strateji belgesiyle ilgili tartışmalar var. Bunları aktaracağım. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Avrupa'da genişlemesi, işte Kafkasya'ya kadar uzanacak olmasından ötürü Rusya'yla yaşadığı bu kriz Ukrayna üzerinden kodlanıyor ama hala ortada güvenlik garantileri, anlaşmaları, verilen yanıtlar, o yanıtlara yanıtlar ve müzakereler. Dün hem Rusya Dışişleri Bakanı hem Savunma Bakanı Devlet Başkanı Vladimir Putin'e son duruma dair değerlendirmeler sundu ve krizin tonu bugün Almanya Şansölyesi'nin de Moskova ziyaretiyle birlikte yeniden biraz yumuşamış gibi. Rusya düzenli tatbikatlarını, Belarus'la özellikle birlik kararlılığı tatbikatı vardı. Bu tatbikatların da sona ermek üzere olduğunu, tabii 20'sine kadar sürecek bir süreç biliyoruz ve birliklerin konuşlanma normal yerlerine döneceklerini söylüyor. Amerikan cephesi de hareketli. Bu hafta NATO toplantısı da var tabii ki. Savunma Bakanı gidiyor. Türkiye'den Hulusi Akar gidecek. Detaylarını aktarmaya çalışacağım yine. Zelenski'nin dün, tabii bugün işgal bekliyorduk. Gelmedi o işgal. Amerikan istihbaratının yine tırnak içinde isabetli tahminleri, öngörüleri diyelim. Zelenski de bu arada gaza geldi. Ulusa sesleniş tarzı bir televizyon konuşmasında işgal iddiasını 16 Şubat için yine dile getirdi. Sonra ama ironiydi diye düzeltmek durumunda kaldılar. Hakikaten çok acayip bir işe dönmüş durumda bu. Tabii kriz tamamen dinmiş falan değil, onu belirtmek gerekiyor. Bir de Rusya parlamentosunda, Duma'da, Donetsk ve Lugansk'taki bağımsız cumhuriyetlerin tanınması, 2014'ten beri Rusya böyle bir adım atmamış idi. Böyle bir karar kabul edilmiş gözüküyor ama tabii son kararı Putin verecek. Birazdan detayları aktaracağım. Türk dış politikasında ise bugün üzerinde duracağımız ve programın ikinci yarısında da konuşacağımız mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine dün başladı. Bugün ikinci günü davet üzerine gitmişti. Bin Zayed El Nahyan'ın davetiyle temaslar var. Tabii daha çok ekonomiye odaklı ama Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında siyasi anlamda ilişkiler gerçekten çok vahim bir duruma geldiği için sevindirici bir gelişme diyelim bu onarma hamlelerinin. Yoksa bu dosyalar hala duruyor. Karşı karşıya gelinen dosyalar, Libya'sı, Suriye'si. Bu konuda değerlendirmelerini alacağız Ramazan Bursa'nın, gazeteci yazar, hem Arap dünyasını çok yakından izleyen bir isim. Bu ziyaret hakikaten gerçekten bir normalleşme düğmesine basıyor mu? Arkasından tabii Suudi Arabistan falan gelecek mi? Bunu konuşacağız. İsrail Cumhurbaşkanı için de, Türkiye ziyareti için de tarih kesildi. Beklendiği gibi Antalya, anladığım kadarıyla 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'de olacak. Gerçi Antalya Forumu diye görmedim ben ama bu benim umarım yanlış hatırlamıyorumdur tarihleri. Yani Türkiye'nin Ortadoğu siyasetinde de bir hızlanma olduğunu söylemek mümkün efendim. Hepsini konuşacağız programın ikinci yarısında, ilk yarıda da ben dünyadan notları size aktarmaya çalışacağım. Yine her zaman olduğu gibi başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den ekseni dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar pop-up'ından ya da Spotify üzerinden daha sonra dinleyebilirler. YouTube kanalının linkini de şimdi Twitter hesabımdan paylaştım. Oradan da eğer izler, dinlerseniz, like de ederseniz çok mutlu oluruz diyelim ve başlayalım eksene. Evet, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Etiyopyalı diplomat Tedros Adhanom Ghebreyesus'un bu sefer Amerika'da bir toplantıya, video konferansla katılıp yaptığı açıklamalar var. Diyor ki omikron hafif geçiyor diye atlattık, artık salgın bitti demeyin. Ama pek öyle değil dünyada durum tabii ki. Hakikaten herkes bu havaya girmiş durumda. Bazı ülkelerdeki aşılama oranları ve hafif geçmesinin bu söylemlere yol açtığını, bunun doğru olmadığını, salgının bu şekilde bitmediğini söylüyor. Tabii Dünya Sağlık Örgütü bir hedef koymuştu. Bütün ülkelerde, her ülkenin tek tek nüfuslarının %70'inin aşılanması. Şimdi Batı ülkeleri daha çok zengin oldukları için teknoloji açısından, aşı teknolojisi açısından ipleri ellerinde tuttukları için aşılamayı %70 civarında daha fazla yaptılar nüfuslarına, ama yapmayan yerler var. Yeni varyantlar oradan çıkıyor. Ghebreyesus da ona işaret etmiş. 116 ülke 2022 itibariyle, sonu itibariyle ortaya koyduğumuz %70 aşılanma oranını tutturamayacak diyor. Yani dünyada işte resmen tanınan yaklaşık 193 yanılmıyorsam ülke var. Bu durumda yarıdan fazlasında bu iş tutmayacak. Aşılama diyor. Tabii ki başka bir çözüm yok elimizde bilim çerçevesinde. Çinliler tabii Batı ile kendilerini kıyaslıyorlar. Hem de olimpiyat oyunlarına böylesine kritik bir dönemde ev sahipliği yapıyorlar. 20'sine kadar devam edecek. Çin'in 1.4 milyarlık nüfusu var. Ve bütün nüfusu jet hızıyla testten geçirdiler. Gereken yerlerde yakalar yakalamaz, çok test yaptıkları için tabii ki hemen yakalıyorlar, kapanmaya gittiler, karantinaya ve bu krizi dünyada herkesten daha iyi atlattılar. 920 bin can kaybı var. 1 milyona koşuyor Amerika Birleşik Devletleri. Çin'de toplam can kaybı 4.636 efendim. Çok inanılmaz bir rakam tabii ki. Bunun sebebi Çinlilerin sıfır vaka politikaları. Hatta bir de işte Çinliler şundan yakınıyorlar. Yani biz bu işleri yaptık, dünya böyle davranmadı, bu işi yönetemedi ve onun üzerinden de bize çamur atmaya kalktı diye. Ben diyorum ya, bazen Çinliler vatandaşlarını kazanlarda kaynatıp yiyorlar. Öyle bir algı var hepimizin üzerinde. İşte bir şeyleri gizliyorlar, sayıları önemsiz kılıyorlar, şudur budur, açlığa mahkum ediyorlar, karantina. Halbuki bütün Batı'da ve Türkiye'de hükümetlerin uygulamalarından hepimiz şikayetçi olduk. Açıkçası bunun yerine şey demek daha kolay tabii. Çin tabii. Onlar öyle kazanda kaynatıyorlar. Çinliler bu arada Tayvan'da aynen bizim gibi. Yani Tayvan'dakiler de Çinli bu arada. Yani Asya'daki ikinci Çin devleti tırnak içerisinde Amerikan yönetimi başarılı olursa. Onlar da sıfır vaka politikası uygulamışlar. Kimse ama Tayvan'da çok fazla böyle ilgilenmiyor. Bize söylüyorlar diyorlar. Haklılık paylarını ortaya sermek gerekiyor bu bağlamda. Amerikan başkenti Washington'da aşı ve maske zorunluluklarını kaldırıyorlarmış. Belediye başkanı duyurmuş. Belli yerlerde geçerli olacak tabii aşı kanıtları vesaire, ama 1 Mart'tan itibaren artık koyu veriyorlar. New York'ta yine aşı olmayanlardan işten çıkartılanlar var. Belediyede 1430 kişiyi, bu da bir çeşit zorunlu aşı demek zaten. İşinizi kaybediyorsanız zaten ve aşı olmadığınız için, bu da zorunlu aşıya giriyor. Farklı biçimde uygulanmış oluyor. Almanya'da Mart'ta kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyormuş. Yarın Covid zirvesi düzenleyecek Olaf Scholz. Buradan daha çok netleşecek, ama işte evden çalışma zorunluluğu, mağazalar, restoranlar, mekanlara aşısız olmayanları almama politikaları falan değiştirilecek, öyle gözüküyor. Böyle bir sürü bağışıklığına doğru gidiyoruz umarız hakikaten. Bütün şey bunlar Gebreyesus'un ifade ettiğinin aksine sevindiricidir diyelim. Ben artık pek bir yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Yaşayacağız, göreceğiz. Tabii pandemi 2 yılda hayatımıza kapitalist distopyayı iyice yaşattı hepimize hakikaten. Ve bunun isyanları yavaş yavaş bir yerlerden, isyan işaretleri diyelim, tabii tam bir isyan değil ama gerçekten de büyük meseleler. Kanada'da özgürlük konvoyu bir grup kamyoncu başlattı ama bütün nüfus öyle ya da böyle destek verdi. Yani bir grup aşı karşıtı böyle işler yapıyorlar, değinip geçilecek bir şey olmadığı Amerika ile Kanada arasındaki ticaret köprüsünün kapanmasıyla ortaya çıktı ve sonunda tabii kamyoncularla kısmi anlaşma, merkezden çekiyorlar ama zaten hani pes ettirdik deseler bile eyaletlerdeki uygulamaların Alberta, efendim Quebec vesaire bütün eyaletlerde zaten kısıtlamaları kaldırmaya başladılar. Dolayısıyla aslında göstericilerin felç etme durumunun sonuçları bunlar. Tabii bir sonucu da liberal başbakan Justin Trudeau'nun acil durumlar yasasını uygulamaya koyması. Çok şahane hakikaten bir yasa. Şöyle bir okuduğunuz zaman federal bazda OHAL ilan etmenin güzel güzel zeminini döşüyor. Trudeau demiş ki yani kolluk kuvvetleri tabii kamyonculara karşı bir şey yapamıyorlar. Oradaki yasalar itibariyle bu böyle olmaz. O yüzden böyle ablukalar, işgaller gibi yasa dışı işlere girişildiği zaman elimizde daha fazla araç olacak. Tabii insan haklarına dikkat edeceğiz. Bizim kurallarımız var diyorlar. Mesela orduyu falan neyse göreve çağırmadan biraz teskin ettiler ama hak ve özgürlükler şartına uyacağız dedikleri şey şu. Diyelim protestolara katıldı bir Kanadalı. Efendim bankalar hiçbir yasal mahkeme kararı olmadan hesapları dondurabilecek. Böyle bir yasa düşünün. Ne şahane. Yani Çinlileri eleştirmek çok kolay dijital kartlar üzerinden ama zaten biliyorsunuz bankaya gittiniz kredi çekeceksiniz. Adamların hepsi kredi harcamalarınızdan görüyor ne olduğunu ve size kredi vermiyor. Hiçbir farkı yok aslında. Daha cicili bicili, daha süslü, öyle diyeyim. Bu da öyle, bakın gördüğünüz gibi bir yasa çıkartıyorlar ablukaları engellemek için. Protestoya katılanın hesapları dondurulabiliyor. Her şeyin ucu zaten, bakanı da öyle demiş. Maliye Bakanı para, her şey parayı takip etmekle ilgili, protestocuları bu şekilde teskin edecekler. Araç sigortaları askıya alınabilir diyor mesela. Hakikaten mesela tabii muhtemelen birileri bunları mahkemeye de götürecektir. O zaman göreceğiz yasalar nasıl işliyor, bu yasaya atıf yapacaklar mı? Avrupa'ya sıçramıştı Paris'te, engelledi polis bayağı, hafta sonu olaylı işler döndü. Belçika'da da engellediler kamyoncuları kısıtlamalarla ilgili. Çok sayıda polisi yığmışlar. Kanada'daki kadar büyük değil tabii ki. Sarı yeleklilerin hiç kimse çok umursamıyor. Çin'de, Rusya'da olsa var ya of, ortalık birbirine girerdi. Sarı yeleklilerin kaç sene gösteri yaptılar, dönüp bakılmadı Fransa'da. Eylemler sırasında bir gözünü polis şiddetinde kaybetmiş bir lideri var. Onu da bir şekilde gözaltına almışlar. Sonra serbest bırakmışlar filan. Orada da yine kamyoncular toplumsal zemini hareketlendirmiş gözüküyor. Ve İsrail'de pandemi kısıtlamaları, ki bu işin başından beri aslında Çin tipi demeyelim ama Çin'e yakın bir biçimde şak diye nüfusu da uygun kısıtlamaları koyan ve gayet de aşılamada başarılı gibi gözüken omikrona kadar İsrail. Tel Aviv-Kudüs otoyolunu felç eden özgürlük konvoyu İsrail'de de sahne almış ve kavşaklarda, üst geçitlerde herkes destek veriyor. Böyle de bir şenlik hali. Bakalım bu özgürlük konvoyu meselesini hala aşı karşıtlığı bu diye küçümseyebilecekler mi? Buradan nereye gidecek? Sönümlenecek mi? Beraber göreceğiz. Türkiye'de dün akşam 76.632 pozitif vaka, 266 can kaybı açıklandı. Tabii testlerin sayısını azalttığınızda vaka sayıları da gayet az çıkabiliyor. Neyse bu iyi diyelim, hiç üstüne atlamayalım. Bir ara 110 binlerin üstüne çıkmıştı. Korona dünyasından, teknolojiden bir not aktaracağım. Çin dünyanın en büyük 5G ağını kullanıma sürüyormuş efendim. Bir ara Füsun Hanım'la, Füsun Nevil'le konuşmamız lazım bu meseleleri. Hakikaten Amerika'daki 5G tartışmalarının üzerine Çin'den böyle bir haber. Yeni nesil teknoloji bu. 2023 yılına kadar 560 milyon kullanıcıyı aşacakmış efendim. Acayip bir yatırım yaptılar. Dünyadaki 5G ağının %60'ından fazlası Çin'de. Tabii Amerika'da uçaklarda güvenlik tehdidi oluşturduğu tartışmaları olmuştu. Ben size aktarmıştım. Çin'de bu. Hatta şimdi Çin'de 6G'den bahsediyorlar. Bunu da sormak lazım Füsun Hanım'a. Ne demek acaba bu 6G? Uzay filmlerindeki gibi bir manzara mı çıkacak diye insan düşünüyor. 2030'a kadar 6G diyorlar. Bu notu da aktardıktan sonra ekonomiden Avrupa Merkez Bankası'nın Christine Lagarde'ın açıklamaları var Avrupa Parlamentosu oturumunda. O da enflasyon yakın gelecekte yüksek kalacak demiş. Hepimiz zaten artık bunun farkındayız. Pek çok yerde de yavaş yavaş bu enflasyon, tabii enerji kaynaklarına bağlıyorlar. Enerji yüzünden bu. Ama o zaman ortalığı böyle savaş tamtamları çalacak hale getirmesinler diye. Çünkü hakikaten tedarik hatları vesaire bir sürü gerekçesi olabilir ama en başta enerji diyorlar. Enerji diyorlarsa daha rasyonel politikalar uygulayacaklar. Durup durduk yerde böyle bir oradan savaş, buradan savaş çıkartmayacaklar tabii. Evet, Mart ayını beklemek lazım. Fed'i göreceğiz, puan artışı deniliyor. Amerika'da da çünkü çok yüksek, %7'ler civarında. Böyle bir çerçeve. Amerika Birleşik Devletleri Hint-Pasifik stratejisi belgesi çıkarttı. Bir nevi bir yol haritası diye almak lazım. Bu bölge büyük bir bölge. Dünya nüfusunun yarıdan fazlası. Ekonomi artık buraya odaklı. Gelecekteki dünya düzenini tanımlayacağı vurgusu var Amerikan perspektifinde. Ve tabii ki Çin. Çin'in askeri, ekonomik, diplomatik, teknolojik gücünü harmanlayarak bölgede etki alanını yaratmakla suçlanıyor. Halbuki Amerika'nın yaratması lazım. Yani Çinliler Amerika'ya rakip, birisinin herhangi bir etki alanı yaratma olasılığı var mı? Diyeceksiniz ki etki alanı yaratınca hayırlı sonuçlar olabiliyor mu? Orada da çok ciddi sıkıntılarımız var tabii ki. Maalesef ülkemizden de görüyoruz bu etki alanının nelere yol açtığını. Amacımız Çin Halk Cumhuriyeti'nin değil ama faaliyet yürüttüğü stratejik ortamı değiştirmek. Yani Çin Komünist Partisi değil, yürüttüğü ortam. Ne demekse artık tam çözemedim doğrusu. Ortaklar işte açık, özgür Hint-Pasifik dünyasının geliştirmesi. Açıklık ve özgürlük kavramları üzerinde yeniden düşünmekte fayda var. Bağlar inşa etmek, refah, güvenliğin sağlamlaştırılması, salgınlar, iklim değişikliği, ittifakların modernize edilmesi en önemlisi. Bu tabii burada Quad grubu var. ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan'dan oluşan dörtlü. En son Anglo-Amerikan AUKUS paktı kurulmuştu. ASEAN'ı da sayıyorlar burada. Yatırımların katlanması ve işte daha iyi bir dünyayı yeniden inşa et. Tipik bir Anglo-Amerikan sloganı diyelim. Önce Boris Johnson kullanmıştı Brexit'te. Çok enteresan ve aslında ironik. Ondan sonra da Amerika'nın sosyal demokratı diye anılan Biden kullanmıştı. Bunu kendi iç siyasetinde daha iyisini inşa et. Build back better diyorlar İngilizcesine bunun. Evet, ve Rusya ile bilek güreşi. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin de gidiyor. Doğal olarak NATO toplantısı var. Tabii Doğu Avrupa, Amerika'nın Batı Avrupa'dan bile daha önemli iyi müttefiki. Pek gıklarını da çıkartacak güçleri de yok. Bir ağırlıkları da yok aslında bölgede. O yüzden normal saymak lazım. Polonya, işte Baltıkların küçük ülkelerine. Hulusi Akar da bu arada Covid testi negatife dönmüş. O da katılacak. Açıklama geldi. Askeri cephede yine ne konuşacaklar, farklı ne diyecekler bilmiyoruz tabii. G7 ülkelerinin bir toplantısına dair Britanya'nın o da büyükelçiliği. Amerika bitti, bugün işgal ediyordu Rusya. Sonra Britanya konuşmaya başladı. Ama açıkçası artık Liz Truss isimli Dışişleri Bakanı'nın Karadeniz'le Baltıkları karıştıran, hangi yerlerin kime ait olduğunu bilmeyen cehaletinden sonra İngiliz politikacıları kim ne kadar ciddiye alabilecek. Bundan sonra o kadarını bilemiyorum tabii. Çok takip etmeyenler hala bir şey düşünebilirler elbette. G7'lerin bir arada durması, Rusya'ya yaptırımlar, Maliye Bakanları, efendim finansal yaptırımlar filan. Volkan Özdemir'in tweetinden gördüm ben de dijital ulusal paralarla ilgili dünyada, ayrıca bunda bu konuyla bir konuşmak lazım uzmanlarıyla. Çin'de 300 milyonu aşmış Çin'in dijital yuan kullanıcısı. Rusya Merkez Bankası da çoğu banka ile birlikte ilk dijital ruble işlemini gerçekleştirmiş durumda. Bir yandan da böyle enteresan. Şöyle söyleniyor, yani Rusya yaptırımlara zaten alışkın. Bu yaptırımlar olsa ne olur, olmasa ne olur. Swift fark ediyor. Ondan da Reuters'a bakarsak eğer dayanak alırsak vazgeçtikleri, çünkü Avrupalıların kendisini dönüp vuracağı anlaşılıyor. O zaman ekonomik bir şey de kalmıyor çok fazla, yani kuzey akım dışında geriye pek bir şey de kalmış gözükmüyor. Ne yapacak Batı buradan? Joe Biden'la Boris Johnson telefonda Ukrayna'yı 40 dakika dün görüşmüşler. Yine aynı Rus tehditleri diyorlar efendim. Amerikalılar Kiev'de, yani Ukrayna başkentindeki büyükelçiliği Lviv'e, Ukrayna'nın batı taraflarındaki bu daha çok milliyetçi damarın daha güçlü attığı kente taşımışlar. Blinken bunun açıklamasını yaptı. Eğer Rusya askeri harekat başlatırsa 3 nokta şeklinde uzanan yine bir açıklama. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın France 5 televizyonuna söyledikleri, Rusya'nın aldığı askeri tedbirler ile ilgili eleştirileri de var tabii ki. Çok mümkün, çok gerçek bir şey tabii ama hızlı biçimde de olabilir, ama bugün Rusya'nın böyle bir karar aldığına hiçbir şey işaret etmiyor. Bizim istihbaratımız yok diyor herhalde. Amerikalıların var ya, biliyorsunuz hep doğru çıkıyor zaten Amerikalıların. Enteresan olmuş bu. Bu arada Amerikalılar Britanya'ya Fairford üstüne bu B-2'lerden göndermişlerdi. Uzun mesafe nükleer silah da taşıyabilen uçaklar, bombardıman uçakları. İki tanesi havalanmış, yalnız bir tanesi arızalanmış, geri dönmek zorunda kalmış. Savunma analiz sitesi US Defense Journal'da yer almış bu. Öbürü baya böyle Suriye tarafları, Portekiz falan, epey bir uçmuş ikinci B-52H uçağı. Ukrayna'nın İsrail'den askeri yardım istediği yolunda haberler var. Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ukrayna'nın bir telefon görüşmesi yapmışlar, ama İsrail medyasına bakılırsa İsrail yönetimi bu işte biraz tarafsız kalmak istiyor. Yani çok da hayırlı olur, çünkü gördüğünüz gibi artık Ukro-Nazi dediğimiz Kiev'de artık güvenlik servislerinde bildiğimiz neo-Naziler, yani Yahudilerin katledilmesine hala salık verenler maaşa bağlanmış durumda. Çok acayip bir şey olur tabii İsrail açısından, düşünebiliyor musunuz? Holokostlu tarihleri ve tabii ki bu neonazilerden az çekmediler. Bir de onları güvenlik servislerinden pompalayan bir yönetimle işbirliği yapsın İsrail. Başka ülkeler böyle bir tercihte bulunabilirler, ama İsrail için hakikaten çok acayip bir şey olur bu. 15 bin kadar İsrail vatandaşı da Ukrayna'da bir yürüyüşler sırasında, neonazi yürüyüşlerinde de gerilim çıkmıştı. İsrail elçiliği ile Almanya tepki açıklaması yapınca da Kiev'deki yönetim çok kızmıştı İsraillerin böyle bir açıklama yapmasına. Düşünün yani, böyle acayip bir yer. Hala insanlar, yurtseverler savunmaya, yani oradaki aşırı sağcı zihniyeti bir şekilde bir yurtseverlikle allayıp pullama çabası var, ama Amerika'da aşırı sağ böyle bir şey yapmaya kalksa ortalığı ayaklandırırlar. Kiev'de çok kullanışlı. Hemen öyle ideolojik hat belli oluyor maalesef. Kemikli bir duruş bulmak çok zorlaşıyor maalesef. Ukrayna lideri Zelenski de Amerikalılar gibi 16 Şubat işgalini anmış yine. Basın toplantısı yaptı dün, halka seslendi bir şekilde. NATO üyeliği hedefimiz diyor. Biraz tabii üstüne soğuk su içecek gibi gözüküyor. Netlik getiremiyorum maalesef ama olmuyor diyor. İşte sınırları güçlendirmek vesaire. Ukrayna anayasasında NATO üyeliği belirtilmiş durumda diyor. Amerika'yı eleştirmiş büyükelçiliği Kiev'den Lviv'e götürdüler diye. Yurt dışına kaçanlar var. Yani ben çok doğrulamasını göremediğim için aktarmamıştım size, ama zengin iş adamları Ahmet Ov'un da dahil olduğu grubun uçaklarına binip gittiği yolunda haberler gelmişti. Bu kadar panik estirdi Amerikalılar. Bildiğiniz enformasyon terörü estirdiler. Şimdi onlara da çağrı yapmış Zelenski, geri gelin diye. Ailem ve ben buradayım diye de ekliyor falan. Velhasıl ama birlik olma zamanı derken işçi işgalin olacağını söylemeye kadar bir şekilde ima etmeye, birlik günü kararlar imzalandı, bayrakları asacağız dünyaya, bildiğimize kurdelaları takacağız. Acaba kırmızı siyah kurdelaları da takacaklar mı diye de sormak lazım burada. Sembollerle düşünülüyor, ben de onun için söylüyorum size. Nerede bir kırmızı siyah sembol bayrak gördünüz, bilin ki orada neonaziler var efendim. Az çok ama varlar ve etkililer. Dolayısıyla böyle bir şey çıkınca, işgal olacakmış gibi konuşunca Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı o ironiydi demiş. Yani hakikaten bir komediye dönüştürdü Amerikan yönetimiyle birlikte bu işi Ukrayna'nın eskiden komedyen olan lideri efendim. Rusya tabii BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanski gülünç diye nitelendirmiş bu durumu, Alman medyasına konuşmuş. Ama yani bu arada şunu belirtmek lazım, aktardım size, bütün havayolu şirketleri hava sahası kapatıldı, Rusya tatbikat yapıyor aman falan filan diye ortalıkta panik estirince de tabii herkes bu terörden etkileniyor doğal olarak. Ukrayna ve Belarus'un savunma bakanı açıklamış bunu, Ukrayna'nın Belarus'la mevkidaşı Hrenin'le konuşmuş. Karşılıklı tatbikat ziyaretleri, bir yandan bize işgal edecekler diye bağırıyorlar, bir yandan böyle şeyler açıklıyorlar, çok acayip. Evet, bugün henüz detayları gelmedi, en azından ben yayına başlarken. Almanya şansölyesi dün Kiev'deydi. Çok da Zelenski yönetimi ya da Amerikan yönetimini mutlu edecek bir tonda en azından değildi açıklamaları. Gerçi Rusya'ya yönelik tehditkar üslubunu da devam ettirdiğini söyleyebiliriz Almanya şansölyesinin. Bugün de Moskova'da ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştiriyorlar Vladimir Putin'le. Tabii ilk açıklamalar görüşmeden önce yapıldı. Vladimir Putin bu vesileyle, Alman şansölyesiyle bu toplantısı vesilesiyle Almanya'nın genel olarak ve Avrupa'da öncelikli ortakları olduğunu dile getirmiş. Onlarca yıldır enerji tedarikinde hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını, Rusya'nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini söylemiş. Sadece Rusya Federasyonu değil, ondan öncesinde Sovyetler Birliği tabii ki. Macron'u kabul ettim, yine bu konuları istişare ettik. Zaten sizi bilgilendirmiştir özüne dair. 6 saat sürmüştü Macron'la. Tekrar herhalde A, B, C, D, tek tek her şeyi konuşmuş gibi izlenim edinmemek mümkün değil. Şimdi sizin kendi görüşlerinizi de duymak benim için çok ilgi çekici, faydalı olacak diye bir açıklama yapmış. Bu arada yine o beyaz uzun masa konulmuş artık, internette de bir memeye dönüşmüş vaziyette o, biliyorsunuz. Bernie Sanders'ın meşhur yemin törenindeki oturuşu, elindeki eldivenlerle ona benzer bir şeye dönüşüyor. Ama bunun sebebi şöyle izah ediliyor Kremlin tarafından: PCR testi yaptırılmıyor. Alman doktorlar, Almanlar var yanında. Oysa Putin'le görüşebilmek için orada Rusya'nın PCR testini yaptırılması gerekiyor. Dün Sergey Lavrov'un da benzer bir oturma düzeni vardı. O da enteresan, benim de dikkatimi çekti. Nedenini de bilmiyorum açıkçası. Şimdi Donbas tabii hala yeni bir provokasyon riski var. Hatta Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Sözcüsü Basurin, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın bir saldırı planı hazırladığını söylüyor. Rusya'nın da çok açık bir biçimde bizim orada yaklaşık kimileri 600 bin diyor, kimileri 750 bin diyor. Donbas bölgesindeki nüfus, zaten Rusça konuşan nüfus, yarıdan fazlası da Ruslardan oluşuyor. Vatandaşları da var Rusya'nın. Dolayısıyla bu adamlar bizim vatandaşlarımızı öldürürlerse o zaman yanıt veririz diyorlar. Yani düşünsenize, Amerika'nın 750 bin Amerikalı bir yerde olacak, aşırı sağcı ideolojiyle bağlantılı bir takım askeri adamlar onları öldürmeye kalkacak. Amerikalılar da kıllarını kıpırdatmayacaklar. Mümkün mü böyle bir şey? İmkansız, ben size söyleyeyim. Hatta Amerika'nın içinde olmasına, Meksika'da olmasına da gerek yok. Kongo'da olsa Amerikalılar yine müdahale ederler, değil mi efendim? Hatırlamak lazım bunları. Şimdi tabii Rusya Dışişleri'nin yine açıklaması oldu. Gerilimi düşürecek bir durumumuz yok, biz gerilimi yükseltmiyoruz şeklinde. Bunu da aktarayım. Ve ayrıca Savunma Bakanlığı da açıklama yapmış. Igor Konashenko, tatbikatlar yavaş yavaş tamamlanıyor, tamamlandıkça birlikler daimi görev yerlerine geri dönüyorlar diye. Güneyden de Kırım'da tatbikatın ardından geri dönüşlerin başladığı haberi geldi, Güney Askeri Bölgesi'nden. Bu arada tabii Rusya'nın bir de Suriye'de hipersonik tatbikatlar yapacağı haberi çok dikkat çekici. O notu da aktarayım size, daha detaylandırırız belki daha sonra. Şimdi dün itibariyle Moskova'da oluşan resim Sergey Lavrov'un açıklamaları. Bugün de Polonyalı mevkidaşıyla görüştü, Zbigniew Rau ile Sergey Lavrov. ABD ve NATO ile güvenlik konulu diyalog devam edecek, çok iyi paket sonuç alabiliriz diyor. Ben size aslında aktarmıştım, Hatta ben belki olumsuz mu aktardım bilmiyorum. NATO'dan gelen teklifler hiç içinde konuşulabilecek bir şey yok. Ama Amerika'dan gelen silahsızlanma mimarisiyle ilgili metin, yanıtta o unsurlar Moskova için tartışılabilir görüşü ağırlıklıydı Rusya kamuoyunda. Ben de uzmanlardan da kontrol ederek yazmıştım. Belki bunu kastediyor. Güvenliğin bölünmezliği, orta kısa menzilli füzeler, askeri risklerin azaltılması, spesifik yaklaşımlar, bunları konuşabiliriz diyor. Zaten NATO'ya ABD ve NATO yanıt vermişti. Rusya o yanıtlara yanıt açıklayacak. Bu da neredeyse tamamlanmış gibi gözüküyor Rusya'dan gelen haberlere göre. Son şekli veriliyor Peskov'un açıklaması.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Bir kopma olmuş internette, kusuruma bakmayın. Acaba ne kadarını aktardım size diyordum ki toparlayayım kısaca. Güvenlik önerilerinin kilit maddeleri Rusya'yı ilgilendiriyor. Ukrayna'da Minsk anlaşmaları var. Onları Kiev uygulasın İçişleri diyor. Dolayısıyla bu kilit maddeler üzerinden bir çözüm bulunabileceği görüşü. Bunu soruyor Vladimir Putin. Anlaşma şansı var mı diye Sergey Lavrov da. Konuda Amerika'nın yanıtına bakıldığında anlaşma şansı olduğunu açıkça dile getiriyor ve NATO'nun Avrupa'daki gelişmeleri belirlemeye çalıştığı vurgusu yapıyor. Ama Amerika'nın yanıtının bir bölümünün de yapıcı nitelikte olduğunu söylüyor. Sergey Shoigu'yla görüşmede ise tatbikatlarla ilgili bilgi vermiş kendisi. Özellikle işte bunların bitmekte olduğu vesaire, ama bir de doğuda Kuril bölgesinde bir Amerikan denizaltısının Rusya karasularına girip çıkartıldığı meselesi, tatbikat var orada da. Tabii Rusya'nın tepkisi, doğuda böyle bir şey olursa ihlal eden karasularımızı, gemileri vurmaya hazırız oldu. Yani bir daha girmeyin diyorlar kibar bir biçimde, böyle dile getirebiliriz. Dün aktarmıştım, Rusya dış politika konsepti mevcut gelişmeleri değerlendirerek yeniden revize edilecek, böyle gözüküyor. Rusya'da bugün öğleden sonra Duma'nın, parlamentonun alt kanadının Donetsk ve Lugansk'ta cumhuriyetlerin Kiev'deki darbeden sonra oluşturdukları, referandumda yapmışlardı, bağımsızlık da ilan ettiler ama Rusya Federasyonu tanımamıştı, Ukrayna'nın iç sorunu olarak görmüştü Kırım'ın aksine Donbas'taki durumu. Şimdi tabii bir tasarı, aslında iki tasarı, Birleşik Rusya'nın iktidardaki, bir de komünistlerin tasarısı vardı. O tasarıları bir tanesi, ki benim anladığım doğrudan Putin'e gönderiliyor. İçeriğini tam kavrayamadığımız için size tam aktaramıyorum. Çünkü komünistlerin önerileri yenildi deniliyor ama doğrudan da Putin'e gönderilecek. Dışişlerinden görüş alınmayacak. Velhasıl son kararı Putin verecek diye bir şey var. Bakalım bir yumuşama ortamı olursa herhalde Scholz'la görüşmenin sonucunda daha netleşecek bu. Ne çıkacağını göreceğiz efendim. Evet, sürem azalıyor. O yüzden tabii Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçeceğim. Konuğumuzu arkadaşlar arayabilirsek. Beni Tamam. Ben de son notları aktarayım. Birazdan Ramazan Bursa ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini konuşacağız ama Avrupa'dan çok dikkat çekici bir haber. BBC'de yapılmış bu. Belçika'da 2004 senesinde 4 kadını öldürüp bir sürü insanı ağır yaralayan, işte otomobil kaçıran inanılmaz işler. Yani basbayağı bildiğiniz aile katliamı, namus cinayeti adına aile katliamı yapmış. Ömür boyu da hapse mahkum edilmiş bir isim. Efendim 5 sene mi 4 sene mi ne orada yattıktan sonra 2013'te Türkiye'ye iade edilmiş. Sonra çok kısa bir süre 3 yıl hapis yatıp çıkmış. Düşünün, katliam yapıyorsunuz, 8 yılda yırtıyorsunuz. Çok acayip. Libya'da şehit olan askerlerimizle ilgili haber yapan, daha sonra pek çok yerde de çıktı bu arada, gazeteci arkadaşlarımız Barış Pehlivan ve Murat Ağırel hapse girdiler efendim. Böyle bir ortamda Belçika adaleti de şaşkına dönmüş. Yani müebbete çarptırılan adam nasıl olur da böyle 5 yıl orada, 3 yıl Türkiye'de. Telefonla demiş ki sahilde çok güzel dinleniyorum, güneşleniyorum, tekrar çocuğu olmuş. Böyle de enteresan bir dünyada yaşıyoruz, bunu da aktarmak istedim. Evet, şimdi programın ikinci yarısına geçelim. Program konuğum bugün gazeteci yazar Ramazan Bursa, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım, teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve hatta yanılmıyorsam Suudi Arabistan'ı da anmıştı. İlişkileri yeniden normalleşme düğmesine basılması Ocak ortalarındaydı sizinle konuştuğumuzda. Bütün bunlar da gerçekleşiyor gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı iki günlük Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde önce işte Abu Dhabi'ye gitti, oradan Dubai'ye geçti. Baş başa görüşmeleri var Zayed El Nahyan'la, Bin Zayed El Nahyan'la birlikte. Bir takım belgeler imzalanmış, pek anlaşma yok galiba. Ben şöyle bir baktım, niyet mektupları, mutabakat, ortak bildiri, işbirliği protokolü, savunma sanayi, iklim değişikliği, kütüphanecilik işbirliği protokolü gibi bir takım belgeler var. Çok ciddiyetli bir anlaşma görmedim ama sonuçta bu ziyaretin bizatihi kendisini herhalde çok önemsemek lazım. El Maktum'la da görüşmesi var ve Expo 2022 fuarı yanılmıyorsam var. Şimdi iki görüş var, şunu sormak istiyorum. Herkes bu işin siyasi kısmına bakıyor. Çok da Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'yi siyasi olan olarak işte Libya'da, Suriye'de aynı resimde görmüyor insanlar doğal olarak. Bir başka kesimde ekonomik cephesine bakıyorlar. Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları vesaire, işte Londra'ya yapılan ziyaretler. Bu ziyaretin şeyi nedir sizce? Özü nedir? Nerede? Hangisine daha yakın, ya da öyle sorayım.
İsterseniz şöyle bir cümleyle başlayayım. Her iki yaklaşım da doğru ama eksik. Hı hı.
Buyurun. Şahane.
Belirtebilirim.
Tamam.
Fakat şunu söyleyeyim ben. Hatırlayacaksınız, bir ay kadar evvel yine sizin konuğunuz olmuştu.
Evet.
Ve bu o zaman da zannedersem yine Birleşik Arap Emirlikleri Suud eksenini konuşmuştuk. Aslında o günden bugüne, bugün ortaya çıkan ziyaret ve ziyaret çerçevesinde yapılan açıklamalar o gün söylediklerimizi destekler niteliktedir. Nitekim dünya yeni bir sürece doğru evriliyor. Ve tek bugün yaşanılan sıkıntılar aslında Sovyetlerin dağılması sonrası ortaya çıkan tek kutuplu dünyanın iflası, çok kutuplu dünyanın inşasının sancıları olarak değerlendirmek lazım. Artık dünyada üç güç merkezi var. Birisi Amerika Birleşik Devletleri, birisi Çin ve Rusya. Üçüncüsü de Rusya. Dolayısıyla aslında bu hem olayların seyri açısından bunu görüyoruz, hem de zaten bu gizlenmiyor Ceyda Hanım. CFR'nin Haziran 2020 raporunda bu çok net bir şekilde, etraflıca bir şekilde ortaya konuldu. Amerika güç merkezi olmaktan çıkmıyor ama tek güç merkezi olma hüviyetini kaybediyor deniliyor raporda. Dolayısıyla Çin ve Rusya yine diğer güç merkezleri olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer konu ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın koltuğa oturmasından kısa bir zaman sonra yayınlanan geçici ulusal strateji belgesi fevkalade mühimdi. Hemen hemen her satırının altı çizilmesi icap ederdi. Bu kadar mühimdi. Orada Amerika Birleşik Devletleri adeta bu söylediğimizi ilan ediyor. Amerika Birleşik Devletleri tek güç merkezi olma hüviyetini kaybetti deniliyor. Totalde baktığınız zaman belgenin manası bu. Dolayısıyla bu çerçevede olaylara yaklaştığımız zaman Orta Doğu'da buna göre yeniden şekilleniyor Ceyda Hanım. Nitekim evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçimlerine yakın bir zamanda, ne zaman ki Trump'ın kazanamayacağı kesinleşti, Körfez hızlı bir şekilde pozisyon değiştirdi ve Biden'a göre, yani dolayısıyla küreselcilere göre yeniden pozisyonunu güncellemiş oldu. Ve o süreçte efendim söyleyeyim, Türkiye ile alakalı müsbet açıklamalar geldi. Sonra Türkiye'den açıklamalar geldi ve bu süreç bu noktaya evrildi. Peki şimdi ne oluyor? Peki şu oluyor. Orta Doğu'da efendim söyleyeyim, aslında denge politikası hakim olacak. Yani evet, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri birçok alanda ilişkileri geliştirecek. Suudi Arabistan, Türkiye yine aynı şekilde birçok alanda ilişkileri geliştirecek. Bu savunma bunun içerisinde, ekonomi bunun içerisinde, kültürel çalışmalar bunun içerisinde. Ama bu şu anlama gelmiyor. Her konuda müttefik olacaklar, her konuda fikir birliği içerisinde hareket edecekler anlamına gelmiyor. Yer yerde rekabette olacak.
Tabii. Zaten kopyalasalar komik dururdu değil mi?
Nasıl yani?
Birbirlerini kopyalayıcı şekilde, yani biz Amerika ne diyorsa onu yapıyoruz deseler zaten olmazdı. Dolayısıyla biraz fark olması, yani senaryo farklılık üzerine dayanmak durumunda kaçınılmaz olarak.
Aynen. Rekabet olacak ama çatışma olmayacak. Sert çatışma olmayacak, bunu söyleyebilirim. Nitekim yer yer Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan çatışma çok daha sert bir çatışma son iki yılda. Efendim söyleyeyim, bu olayın farklı bir boyutu. Şimdi
peki şuna katılır mısınız? Kusura bakmayın, lafınızı bölüyorum bu mesele geçmesin diye. Genellikle Amerika'dan uzman değerlendirmelerine şöyle bir bakayım dedim bu ziyaret vesilesiyle. Türkiye aslında körfez ilişkileriyle batıya daha yaklaşıyor teması işleniyor denebilir. Ne dersiniz? Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin herhalde Anglo-Amerikan dünyayla yakın ilişkilerinden yola çıkarak böyle bir saptama yapıyorlar. Ne dersiniz?
Aynen katılıyorum. Türkiye Körfez'deki bu yeni açılımıyla Batı'ya daha çok yaklaşıyor. Batı'da da efendim söyleyeyim, batılı ülkelere yaklaşırken de Batı'da da küreselci kanada daha yakınlaşıyor. Bunun altını çiziyorum. Çok bu tespiti hangi uzman yapmışsa efendim söyleyeyim, isabetli bir tespit yaptığı kanaatindeyim. Türkiye efendim söyleyeyim, küreselci batılı ülkelerle veyahut da küreselci politikalarla daha uyumlu bir politika izleyecek. Dolayısıyla Orta Doğu'da yeni bir eksen doğuyor. Bu eksen efendim söyleyeyim, İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşmesini kabul eden, efendim söyleyeyim, yine aynı şekilde küreselci politikaların bölgeye taşınmasını destekleyen bir eksen ortaya çıkıyor. İşte bu eksen, dikkat çekici olan şey şu, bu eksen yine aynı şekilde İran'ın bölgedeki efendim söyleyeyim etkinliğini dağıtacak bir eksen, bunu da amaçlıyor. Bu daha zayıflatmayı amaçlıyor. Nitekim Türkiye buna da destek veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi havaalanında yapmış olduğu açıklamada Körfez ülkelerinin efendim söyleyeyim istikrarını ve güvenliğini ve bu çerçevede ortaya koymuş olduğu endişe, yani bunu destekliyoruz ve bizim güvenliğimiz ve istikrarımızdan farklı görmüyoruz diyor. Peki Körfez nereden, neyden şikayetçi? Körfez İran'ın bölgede yayılmacı bir politika yürüttüğü ve Arap ülkelerinin, Körfez ülkelerinin iç işlerine müdahale ettiğinden şikayetçi. Dolayısıyla Türkiye isim vermese de bu mesajıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan kaygılarınızı anlıyoruz ve önemsiyoruz mesajı verdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmeden önce. Dolayısıyla Ocak ortası gibi İran'a gitmesi planlandığı ifade edilen, medyada da yer alan bir haber vardı. Erdoğan İran'a gidecekti ama o ziyaret henüz gerçekleşmedi. Zannedersem Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud ziyaretlerinden sonra İran ziyaretini yapacak. Evet.
Hatta Suudi Arabistan'a da gidecek mi peki Ramazan Bey?
Efendim?
Suudi Arabistan'a da gidecek mi? Çünkü onunla ilgili bir tarih falan yok henüz yani. Şimdi herkesin merak ettiği bir soru da o. Baye'den sonra sıra Suudi Arabistan'a mı geldi diye. İsrail ayağını soracağım.
Gidecek. Suudi Arabistan'a da gidecek. Hatta İran ziyareti Suudi Arabistan ziyaretinden sonraya da kalabilir. Hmm. Hatta Herzog'un Türkiye ziyaretinden sonraya da kalabilir. Ve Türkiye Herzog'un ziyaretini de anladığımız kadarıyla önemsiyor. Nitekim ben de söyleyeyim, işte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın önümüzdeki günlerde Kudüs'e gidecek. Hem Mahmut Abbas'la görüşecek hem İsrail'li yetkililerle görüşecek. Dolayısıyla İran ziyareti Mart'ın 9-10'undan sonraya da kalabilir. Bu önemli bu gelişmeler. Nitekim aslında bunun bir parçası da Asya'dır. Asya'yı da pas geçmemek lazım Türkiye'nin Asya politikası. Çünkü orada da baktığımız zaman Pakistan çok önemli. Pakistan, Afganistan ve Asya meselesinde hem bizimle çalışıyor aktif bir şekilde, hem Birleşik Arap Emirlikleri ile son yıllarda ilişkisini geliştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri de o bölgeye Pakistan üzerinden uzanıyor. Diğer taraftan bizim Katar'la Asya bölgesinde, bilhassa Afganistan merkezli çalışmalarımız var. Aslında biz Asya'da da kısmen Birleşik Arap Emirlikleri ile dirsek teması halindeyiz. Katar'la da daha yoğun bir işbirliği içerisindeyiz.
Peki şimdi bu ziyaretlerden sonra biraz siyasi resmin değişmesini umabilir miyiz? Çünkü Libya'da da işler biraz karıştı. Türkiye'nin desteklediği yine ikili bir başbakanlık çıktı ortaya. Başa taraf değiştirmiş gibi duruyor, Fethi Başa Türkiye'nin desteklediği. Şimdi tabii Libya Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin anlaşamadığı noktalardan birisiydi. Hakeza baharda Arap Birliği toplantısında Cezayir'de yine Suriye'nin koltuğa geri dönmesinden bahsediliyor. Müslüman kardeşler tabii Birleşik Arap Emirlikleri terör örgütü olarak tanıyor filan. Yani siyasi cephede ne olduğunu çok anlamaz durumdayız. Ya da hiçbir önem verilmiyor. O kadar çünkü coşkulu bir karşılama var ki Birleşik Arap Emirlikleri cephesinde de öyle. Şarkılar yazanlar, efendim videolar hazırlamalar. Daha çok ekonomik gibi gözüküyor. O ekonomide iyi ayrıca soracağım ama önce şu siyasi resim. Yani bu ziyaret iki ülke arasındaki siyasi anlaşmazlıkları nasıl etkiler diye sorayım.
Ekonomik olarak gözükmekle beraber, ki bu önemli bir alan, ekonomik işbirlikleri, ama siyasi alanda da bunun yansımalarını göreceğiz. Nitekim Türkiye'nin, biliyorsunuz, Birleşik Arap Emirlikleri Hafter'i destekliyor. Diğer taraftan Hafter'e söyleyeyim, bir takım danışmanlık hizmeti veren ise İsrail. Bu gayet açık biliniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve ayrıca da Mısır'la ilişkilerinin gelişmesi, Libya'da bu ülkeleri, hatta Libya'da tarafları, Hafter ve diğer Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu hükümeti arasındaki problemlerin çözümünde bir yakınlık oluşturabilir, oluşturacaktır hatta. Diğer taraftan Suriye meselesi, bu da önemli. Suriye'de yakın zamanda tahminler bu yönde. Zaten Arap Birliği'nden gelen açıklamalar da bu yönde.
Bu yönde.
Suriye hızlı bir yakın zamanda Arap Birliği'ne geri dönecek. Dolayısıyla Türkiye-Suriye politikasını sessiz sedasız, çok da medyada yer almayacak şekilde, hızlı bir şekilde inşa ediyor. Türkiye Şam'la münasebetini yeniden masaya yatırdı ve belli bir noktaya taşıdı. Yine aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolündeki kuzey bölgesinde, yani Fırat'ın batı bölgesi, kuzey bölgesinde ne yapması gerektiğine de, ne yapacağına da karar verdi. Dolayısıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ilişkilerinin gelişmesi Suriye'ye de yansımaları olacak. Hatta Ankara-Şam ilişkilerine de yansımalar olacak. İlaveten başka bir şey söyleyeyim. Türkiye, çok konuşulmayan bir mesele Türkiye'de. Yemen'de, Yemen'in en güçlü muhalif kanatları artık İstanbul'da. Türkiye'de yaşıyor. Şeyh Dindani'den tutun, İslah Partisi'nin liderleri, eski bakanları.
Müslüman kardeşler yani, İslah Partisi değil mi?
Islah Partisi yani Yemen'in ihvanı olarak biliniyor.
Evet,
sadece
evet.
Onlar değil. Yani Islah'ın dışındaki efendim söyleyeyim birçok grup da burada. Önemli isimler burada.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye-Suud ilişkileri, Türkiye-Bağ ilişkilerinin gelişmesi Türkiye'yi Yemen'de askeri olarak değil, politik ve diplomatik olarak aktif rol almaya sürükleyebilir. Hatta sürükleyecektir benim kanaatim. Bu üçünün arasında siz Umman'ı da katabilirsiniz. Bildiğim, anladığım kadarıyla Umman da yine burada aktif pozisyon alacaktır. Dolayısıyla evet.
Ne olacak buradaki Müslüman kardeşler liderlikleri peki? Bir çünkü çok trajik şeyler geçmişte yaşandığı için büyükelçiliklerde ölümler vesaire, Kaşıkçı vakası. Türkiye'nin politikası yani Yemen'e daha müdahil olacak ama onun karşılığında ihvanla ilgili tavizler mi alacak? Hangi anlamda onu çözemedim.
Şu şekilde aslında biz ihvanı tek parça halinde değerlendiremeyiz. Yani Suudi Arabistan Mısır'daki ihvana karşı terör örgütü olarak kabul ediyor.
Evet.
Efendim söyleyeyim. Birleşik Arap Emirlikleri terör listesinde eklemiş onu.
Evet.
Mısır'daki ihvanı. Ama aynı Suudi Arabistan Yemen'deki ihvan yani İslah Partisi'nin üst düzey yöneticilerini Suudi Arabistan'da ağırlıyor. Bu liderlerin liderler ayın bir bölümünü Türkiye'de bir bölümünü Suud'da geçiriyor. Yaşıyorlar. Yani Mısır ihvanı üzerinden bölgedeki ülkelerde var olan ihvan hareketlerinin tamamını aynı değerlendirmemek lazım. Ülkelerin pozisyonları farklı. Yani Suud... Yani
mezhebiyle alakalı diyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri de böyle mi görüyor? Yani mezhep üzerinden mi bakıyor onlar da?
Mezhep meselesi değil. Mesela Mısır'daki ihvan daha sünni ağırlıklı bir hareket. Hatta sünni bir hareket. Ama Yemen'deki ihvan ise efendim söyleyeyim Sünnisinin de Zeydisinin Zeydi mensubunun da içinde bulunduğu bir hareket. Hatta Yemen İhvan Hareketi'nin liderliğini uzun yıllar bir Zeydi efendim söyleyeyim yaptı. Yani hareketlerin kendi iç dinamikleri var. Ülkelere göre de pozisyonları var. Yani Mısır İhvanı'nın bugünkü durumu üzerinden Yemen ıslahını değerlendirmek veyahut da Ürdün'deki ihvanı değerlendirmek bizi yanlışa sürükler.
Peki, peki. Anladım. Bu konuda da daha büyük destek göreceğiz. Enteresan bir tablo çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Müslüman kardeşlere bakışı tabii ki hakeza Suudi Arabistan bağlamında. Çok teşekkür ediyorum Ramazan Bursa. Başka ekleyeceğiniz bir şey varsa onu da alabilirim. Evet. Keser gibi olup sürüyü bitirdim çünkü.
Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Tamam. Zevkli bir yayın oldu.
Çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Evet, Arap dünyasını yakından takip eden gazeteci yazar Ramazan Bursa'yla konuştuk efendim. Cumhurbaşkanı'nın ziyareti etrafındaki meseleleri Alina'dan Einzig pardon, Almanca olunca doğru düzgün telaffuz edemiyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın Eksen'den.
Vielleicht bin ich schon viel zu lang allein, so mit mir, nur mit mir, ganz ohne Kompromiss. Und vielleicht habe ich verlernt, was es heißt, zu zweit zu sein, du und ich. Doch ich find dich einfach nicht. Wo bist du? Wo bist du? Frag ich mich immer zu, warum finde ich kein Wir? Was ist nur falsch an mir? Sag mir, bin ich die Einzige, die für immer alleine bleibt und so tut, als ginge es ihr auch noch gut dabei?
Sag mir, bin ich die Einzige? Sag mir, wie kann das sein, wenn der Rest dieser Welt doch so unerträglich glücklich scheint? Ich hab mich irgendwie mit mir selbst arrangiert. All die Zeit, die verstreicht, mit Tätigkeiten ignoriert. Hab Freunde in mein Leben perfekt integriert. Um nicht daran zu denken, wäre ich doch nur verliebt. Wo bist du? Wo bist du? Ohne dich keine Ruhe. Warum bist du immer noch nicht hier? Was ist nur falsch an mir? Sag mir, bin ich die Einzige, die für immer alleine bleibt und so tut, als ging es ihr auch noch gut dabei? Sag mir, bin ich die Einzige? Sag mir, wie kann
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.